İyi akşamlar sayın izleyiciler. Bir yaşam ve sağlık programında daha birlikteyiz. Bu akşam çok değerli bir konuğumuz var. Sayın Doçent Doktor Kaya Kılıç, Türkiye'nin önde gelen beyin cerrahlarından. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim.
Ve Pınar Hanım'la birlikteyiz.
Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum hepinize.
Biz de teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz. Hocam sizin çok başarılı ve ödüllerle dolu bir geçmişiniz var. Akademik başarılarınız var. Onları burada tek tek saymamız süre açısından uygun olmasa da ben kısaca özetlemek istiyorum izninizle. 1956 yılında İstanbul'da doğdu hocamız. Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi'ni birincilikle bitirdi. Aynı yıl fizik ve kimya alanlarında TÜBİTAK birincilikleri var. Üniversite sınavında ilk 50 arasına girmişsiniz değil mi hocam?
Evet,
Maşallah.
49.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tıp fakültesine devam ettiniz. Milano ve Fransız Nancy Üniversitesi'nde tıp fakültesi stajlarınız oldu.
Stajlar oldu,
Evet.
evet.
Hacettepe Üniversitesi'nin nöroşirurji ihtisasına başladınız. Yine Fransa'da bu üniversitede devam ettiniz. Nancy Üniversitesi'nde devam ettiniz.
14 aylık Hacettepe tecrübemden sonra Fransa'ya
Evet.
geçtim. Fransa'da bitirdim. İki doktoramı da Fransa'da
Evet.
yaptım. Nöroanatomi ve nöroradyoloji doktoraları yaptım bu arada.
Evet.
Sonra ülkeme döndüm.
Zürih'te Gazi Yaşargil, Profesör Doktor Gazi
Doğru.
Yaşargil sersinde çalıştınız.
Tabii.
Haydarpaşa Numune Hastanesi, İstanbul Eğitim Hastanesi, Haseki Eğitim Araştırma Hastanelerinde çalıştınız. Irak Kuveyt Savaşı sırasında galiba doğu hizmetiniz oldu.
Evet.
Uzmanlığınızla ilgili birçok yönetim kurulu üyelikleriniz var.
Derneklerde, Tıp Nöroşirurji
Derneklerde,
Derneği'nde, Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği'nde
evet.
görev verdiler. Elimden geldiğince faydalı olmaya çalıştım.
Halen de Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi ve Medikal Park Fatih Hastanesi'nde beyin ve sinir cerrahisi bölümü sorumlusu olarak görev yapmaktasınız.
Evet.
Ulusal ve uluslararası 215 bilimsel çalışmanız var. Çok iyi düzeyde İngilizce ve Fransızca biliyorsunuz.
Büyük hizmet tabii insan sağlığı son derece önemli. Biraz önce de konuşmuştuk. Ben de tabii çok iyi biliyorum. Beyin cerrahlığı çok zor bir meslek. Çok siz de söylediniz zaten stresli, saatlerce süren ameliyatlar oluyor. Bir de hayatı idare eden bir yer gibi böyle. İnsan vücudunda bütün hormonal fonksiyonları düzenliyor, diğer organların fonksiyonlarını. Dolayısıyla çok hassas bir iş. Hastalıkları da sık ölüm sebeplerinden olabiliyor. Mesela beyin felci önde gelen ölüm sebeplerindendir. Kanser vardır, kalp hastalıkları vardır. Bir de beyin felci vardır dünyada. 2 numaralı ölüm sebebi. Bütün dünyada bu şekilde kabul ediliyor. Öyle zaten. İsterseniz onunla başlayalım.
Tabii.
Beyin tümörleri de var. Ama sizin tabii omurga cerrahisiyle de uzmanlığınız, o konuya da gireceğiz. Beyin felci, sık ölüm sebeplerinden olan beyin felcinden korunmak için nasıl bir hayat tarzı sürülmeli, neler yapılmalı, nasıl engellenebilir? İsterseniz belirtileri nelerdir? Onlarla bir kısaca başlayalım.
Tabii beyin çok olağanüstü bir organ. Aynen dediğiniz gibi hayatın devam ettiricisi. Bizim bütün organlarımız beyine bağlı. Kalbin atışı, iç organlarımızın çalışması, sadece hormonal yönden değil, bizim hissetmediğimiz, fark etmediğimiz bilinçaltı salgılarla, bilinçaltı etkilerle de bütün hayatımızı idame ettiriyor. Günlerden bir gün eğer bu çok kıymetli organın besleyici damarlarından bir tanesi tıkanır ise sizin bahsettiğiniz o beyin felci ortaya çıkıyor. Şimdi damarın tıkanmaması gerekiyor ki beyin beslensin. Beyin vücudumuzun en çok oksijen tüketen, ağırlığına oranla en fazla kanı alan organımız. Çok yoğun bir metabolizması var. Oksijen ve glukoz sarfiyatı son derece yüksek. O nedenle en ufak bir bu kan akımındaki azalma, bırakın kesilmeyi, azalma bile çok kötü tesir ediyor. Sorunuzun cevabı şu. Ne yapmalı ki beyin felcini önleyelim? Yani damarların tıkanmasını önleyelim. Bunun cevabını bütün izleyicilerimiz biliyorlar. Önce sigarayı bırakmak lazım. Onunla başlıyor. Yani damarları her ne zarar veriyorsa, her ne tıkamaya neden oluyorsa ondan uzak durmak lazım. Ardından hemen diyabet geliyor. Şeker hastalığı geliyor. Bunlar küçük damarların en büyük düşmanı. Harap eden ve damar da kendini tamir etmek için çaba sarf ediyor ve bu esnada da kalınlaşıyor ve tıkanıyor. Şimdi stres de var bunun içinde. Tansiyon yükseliyor. Tansiyonun yükselmesi yine damarlara tesir ediyor. Sonuçta ilk 3 sırayı bulduk. Sigara, yüksek tansiyon, şeker. Buna bir de modern yaşantının maalesef önleyemediğimiz bir sonucu olan aşırı kiloyu, şişmanlığı, yağ, lipidi ilave edersek o zaman damar tıkanıklıkları kapıda bizi bekliyor. Çare bunları önlemek. Yapılması gereken bir kere düzenli bir hayat, düzenli bir maalesef bizim ülkemizin insanının öyle bir alışkanlığımız yok. Spor, düzenli spor. Bence kilit çareler bunlar. En azından diyelim ki hastalık geldi bütün çabamıza rağmen, o zaman düzenli doktor takibi. Evet. Yani birçok hastam baş ağrılarıyla geliyorlar. Bunların en önemli nedeni yüksek tansiyondur. Doktor bey, ben ilacımı alıyorum. Doktorların verdiği her şeyi yapıyorum. Peki çok güzel. İlacınızı aldığınız dönemde tansiyonunuzu ölçtünüz mü? Hayır. Nasılsa doktorun dediği tansiyon ilacını alıyorum. Ama vücut, bünye alışıyor o ilaca. Siz ilacınızı alsanız bile düzenli olarak takip etmeniz, ölçmeniz lazım. Ya o ilacı artırmak gerekiyorsa, yanına bir başka ilaç ilave etmek gerekiyorsa ya da ilacı tamamen değiştirmek gerekiyorsa bunun için ölçmek lazım. Şeker aynı şekilde. Günlük oynamalar çok önemli. Şeker küçük damarlara verdiği zarar nedeniyle sadece felçlere, yani felç hiçbirimizin arzu etmeyeceği, halkımız bunu ne güzel söylemiş, 3 gün yatak, 4. gün toprak. Yani başkasına yük olmamak gerekiyor. Felçli halde hayatın son günlerini geçirmemek gerekiyor. Ama bunun için de biraz çaba göstermek lazım. O zaman doktorlar hepimiz insanlığın hizmetindeyiz. Bizim işimiz o. Hiç bize ağır gelmiyor. Hastalarımız bize bir şey danıştığında vazifemizi yapıyoruz. O zaman gelsinler, bize danışsınlar. Desinler ki, örneğin bir dahiliyeciye, bir endokrinoloğa, ben dediğiniz gibi ilaçlarımı alıyorum ama ölçtüğüm zaman, ha demek ki burada bir ölçmek lazım. Şekeri takip etmek, evet, lazım. Nasıl ki tansiyonu ölçmek gerekiyor. Ölçtüğüm zaman şöyle çıkıyor. Bazen çok iniyor, bazen çok çıkıyor. Onun çözümünü o işin uzmanı verecektir. Demek ki bir farkında olmamız lazım. Böyle bir tehlikenin bizi de beklediğinin farkında olmamız lazım. Bir. İki, uzmanlardan hemen yararlanmamız, bilgi almamız, onlara danışmamız gerekiyor. Hiçbir, ben zannetmiyorum ki bir meslektaşım, bir doktor, hekim arkadaşım bir hastasına kızsın ve desin ki aman bu kadar basit bir nedenden de doktora gelinir mi? Ben bunu hiç olabileceğini düşünmüyorum. İyi ki geldiniz. Bu endişenizin önemli bir şey olmadığını ben size söylüyorum. Bir uzman olarak söylüyorum. İçiniz rahatlasın. Artık sakin bir şekilde dönebilirsiniz. Bu en doğrusudur. Çünkü tersi şu. Çok basittir. Önemli bir şey değildir. Nasılsa doktora gitmeye değmez diye bu işi yapmayan, bu işin uzmanı olmayan hasta kendisi karar verirse ve Allah saklasın ya da altında onun hiç aklına bile gelmeyen çok önemli bir hastalık var ise bunu nasıl çözecek? Genellikle bize hastalarımız iş işten geçtikten sonra gelir. Hele beyin cerrahlarına beyin kanaması olmuş, hasta acilde, yarı komada, yakınları üzgün ve bize diyorlar ki ah doktor bey, o kadar söyledik. Doktora gitmedi. İlacını almadı. Bana bir şey olmaz dedi. Bakın ne günlere geldik. Biz bu tabloları yaşamak istemiyoruz. Bu bizi çok üzüyor. Çünkü teknolojinin en vardığı üst seviyede olmamıza rağmen beyin o kadar, o denli, o kadar ağır bir şekilde etkilendiğinde, hasar gördüğünde maalesef çok fazla bir şey yapamıyoruz. O pıhtıyı, o kanamayı, evet, belki boşaltıyoruz. Ama ilk darbeyi zaten beyin almış. Ondan sonra beynin kendisini toplaması için en uygun şartları ancak temin edebiliyoruz ve bekliyoruz ki organizma, bünye kendi kendini tamir etsin. Halbuki keşke hiç o hale gelmeseydik. O insanımız dikkat etseydi, ilacını alsaydı daha iyi olmaz mıydı? O nedenle biz beyin cerrahları maalesef bu bahsettiğiniz felçlerin, beyin felçlerinin karşısında bazen çaresiz kalıyoruz ve bu da bizi çok üzüyor.
Evet, tabii korunma bir numaralı.
Tabii,
dediğiniz önlemek. Gibi o önlemek en önemli konu inşallah. Evet.
Yüksek tansiyondan o nedenle bahsettim. Diyabet, evet. Şeker hastalığı aynı şekilde. Tıkayıcı damar hastalıkları, nörologların ilgilendiği meslektaşımız, bizim kardeş branşımız, bizim ilgilendiğimiz kanama şeklinde olan damar hastalıklarından çok daha sık. Beyin kanamaları beyin damar tıkanıklıklarından daha azdır.
Evet.
Ama her ikisi de aynı ciddiyettedir. Tıkanan bir damarı açamıyoruz. Ve o bölgenin, tıkanan damarın beynin hangi bölgesini ilgilendirdiğiyle ilgili olarak arızalar ortaya çıkıyor. Ya hasta felç oluyor, ya konuşma yetisini kaybediyor. Veya eğer frontal lobdaysa davranışları bozuluyor. O eski bildiğiniz insan gidiyor, yerine bambaşka bir karakter geliyor. Tıkayıcılar çok daha sık, damarların tıkanması. Yine aynı nedenlerden. Kanamalar da doğrudan bizi ilgilendiriyor. Onları, o kanamayı, pıhtıyı boşaltıyoruz. Tabii mikrocerrahi teknikleri kullanıyoruz. Beyne en ufacık bir delikten girip en olabildiği kadar pıhtıyı çıkartmaya çalışıyoruz. Ama eğer çok ileri bir koma da geldiyse hasta, biraz önce dediğim gibi maalesef çok fazla yardımcı olamıyoruz.
Cerrahi müdahale hangi aşamada oluyor?
Biz cerrahlar her zaman bir hesap yaparız, bir tartı yaparız. Bizim ameliyatımız hastaya ne kadar yarar sağlayacak, evet. Onun hesabını yaparız. Aileler bunun ne kadar bilincinde, bir doktorun, bir cerrahın o anda kafasından neler geçiyor bilmiyorum, biliyorlar mı, ama bu ameliyat ne kadar işe yarayacak, benim hastaya vereceğim zarar acaba sağlayacağım yarardan daha fazla mı, daha az mı olacak? Kısaca özetle bilgi, cevap, sorunuzun cevabı şöyle. Eğer pıhtı, kanama küçük ise tabii ki başarı şansı çok yüksek. Evet. Kanama çok derin, beynin derin bölgelerinde değilse şans yüksek. Süre kısaysa, kanamadan hemen sonra müdahale ettiysek şansımız yüksek. Beynin çok değişik kanamaları oluyor. Bizim beyin zarlarının altında, üstünde, beynin doğrudan içinde olan farklı kanamalar var. Her birinin ameliyat şartları değişiktir. Ama en iyi, en başarılı, en güzel sonuçları aldığımız tabii ki beynin dışında olup beyni sıkıştıran kanamalardır. Örneğin kan sulandırıcı ilaç kullananlar, ki çok fazla ve bunları da kullanmak gerekiyor. Ama bir darbede gece karanlıkta başını açık bir dolabın kapağına çarpmış ve tam 2 ay sonra bilinci kapalı şekilde bize gelmiş. Bu bizim kronik subdural hematom dediğimiz beyin zarlarıyla ilgili bir kanamadır. Çok iyi sonuç verir. Hemen gözünü açar. Hiç felç olmadan da evine döner. Beyin cerrahı, günlerden geçenlerde televizyonda izlediğim beyin cerrahı, kan sulandırıcı böyle kanamaları neden olur? O zaman ben bunu almayayım gibi, evet. Yanlış bir kanıya sakın kesinlikle, evet. Varmasınlar. Bu çok nadirdir. Kan sulandırıcıyı almazlarsa o zaman biraz önce bahsettiğimiz damar tıkanır. O çok daha büyük sorunlar ortaya çıkartır. Ama yüksek tansiyon, tansiyon ilacını almamış, tansiyon birden yükselmiş ve tansiyonun yükselmesi için de illa insanın kızması gerekmez. Çok sevindiği zaman da tansiyon yükselir. Çok güzel bir müjdeli haber aldığınızda, heyecanlandığınızda tansiyonunuz yükselir. O zaman yine demek ki kanama tehlikesi var. Böyle kanamalarda, beynin içine olan kanamalarda biraz önce bahsettiğimiz, biz en dikkatli şekilde onu oradan boşaltmaya çalışıyoruz. Her kanamada cerrahi gerektirmiyor. Evet. Çok küçükse, vücut onu kendi kendine yok edebiliyorsa, sadece gözlem altında tutuyoruz, takip ediyoruz. Bir iki hafta içinde beyin o kanamayı yok ediyor. Yani öyle bir şansımız da var. Bütün evet. bütün kanamaları evet. ameliyat etmek zorunda değiliz.
Bazen kan sulandırıcı ilaçları hastaların kullanmaması gereken durumlar oluşuyor diş tedavilerinde. Hı-hı. O tarz durumlarda hastalar ne yapması gerekiyor? Tabii ki doktor kontrolünde ve karşılıklı görüşerek bir karar verilmesi gerekiyor ama yani bunun bir şeyi var mıdır? Kesin ayrımları var mıdır?
Yine artı eksi evet. hesabı evet. devreye girecek. O kan sulandırıcıyı veren hekim ne kadar endişe etti, neyi düşündü de verdi o evet. bir tarafta. Öbür tarafta diş hekimi bunu yumuşatabilir mi? Süreyi azaltabilir mi? Yani hiçbir hekimin lüzumsuz yere bir ilaç verdiğini zannetmiyorum. Evet, hepsinin bir muhakkak bir nedeni vardır. Ama geçici bir süre ya da çok kısa bir süre için herhalde o tedavi bitinceye kadar ara vermenin ya da kan sulandırıcılar farklı. Cins cins türleri var. Birinden mesela kan sulandırıcı almak zorunda olan bir kimse ameliyat bırakın diş tedavisini ameliyat olmak zorunda. Evet. Yüksek tansiyonu var ya da bypass olmuş, kalbine stent konmuş, kan sulandırıcı almak zorunda. Bunda bu hastada bir de bir beyin tümörü oldu ve ben beyin cerrahı olarak bu hastamı ameliyat edeceğim. Kanı sulanmış yani pıhtılaşmıyor. Ben de cerrahi yapacağım. Neşterimle, bistürimle kanamaya neden olacağım. Bu durumda çok basit. Hemen bir başka tür kan sulandırıcıya geçiyoruz. Hiçbir sorun olmuyor. Olmuyor. Yani aspirin örneğin kesilir. Yerine kumadin varsa ona geçilir. Bu tür elimizde imkanlar var. O insanları endişeye sevk etmesin. Çok şükür teknoloji, bilimin evet, şu anda tabii. vardığı seviye ve hocamla da biraz önce onu konuşuyorduk. Türkiye'deki bütün meslektaşlarım Avrupa tıbbının çok ötesinde yiz artık. Belki Amerika'dan bir 5-10 yıl gibi evet. bir geriliğimiz var ama Avrupa'yı yakaladık ve onları evet. da geçtik. O yüzden her türlü evet. sorunun üstesinden gelebiliyoruz.
Hakikaten Türk evet. tıbbının hizmeti Avrupa'dan açık ara iyi maşallah. Sıklık olarak tabii oldukça sık görülen bir rahatsızlık da bel ağrıları ve bel ağrılarının da az bir kısmında bel fıtığı olabiliyor. Özellikle tabii şimdi insanlar iş yerlerinde çok oturuyorlar, bilgisayar başında çok oturuluyor. Muhakkak sıklığı da buna göre oranlı olarak arttı tabii oturmaya bağlı olarak boyun rahatsızlıkları da görülüyor. Evet. İsterseniz biraz bel fıtığından bahsedelim. Ne zaman ameliyat gerekiyor? Hangi doktora gidilmesi gerekir? Hangi tedaviler uygulanması gerekir? Nasıl korunulur? Bu konuya isterseniz biraz değinelim.
5 insandan 4 tanesi hayatının bir döneminde muhakkak bel ağrısı çeker. Evet. O kadar sık evet. bel ağrısı. Çünkü bel kemiğimiz çok özel bir organ. Bir kere çok sağlam olmak zorunda bizim vücudumuzun ağırlığını taşıyor. Hareketli bir organ. Öne eğiliyoruz, ellerimize, parmak ucumuza kadar değebiliyoruz. O kadar hareketli, elastik. Bir de içinde olağanüstü, kıymetli omuriliği taşıyor ve onu koruyor. Evet. Şimdi böyle bir evet. organ hasta olur. Hele kaldı ki artık ortalama yaşam süresi de rahatlıkla 80'lere ulaştığına göre vücudun bir yıpranması var. Damar sertliği, damarların yıpranması, kireçlenme, eklemlerin yıpranması, bel kemiğinde de bu tür rahatsızlıklar, kireçlenmeler, bel fıtıkları oluyor. Hele bir de biz düzgün sporu bırakırsak, o sedanter yaşam dediğimiz masa başı, işimizden eve otomobille ya da toplu taşıma araçlarıyla gitmek, işten yorgun argın gelip hiç vücut hareketi yapmadan istirahate çekilmek, bütün bunlar bizim eklemlerimizi, adelelerimizi çalışmaktan alıkoyuyor. Ve rahatlıkla bel fıtıkları ortaya çıkabiliyor. Masa başı çalışma, boyun ve sırt adelerini yorar. O nedenle çok fazladır. Aşırı kilo yine burada da gündeme geliyor. Spor yapmamak bele zarar veriyor. Hele bir de yanlış alışkanlıklar, yanlış oturma alışkanlıkları. Bunun üstüne tuz biber ekiyor. Ve bel fıtıkları, bel ağrıları, bacak ağrıları çok sık. Hastalarım çok. Bir beyin cerrahı eğer 7 bel ameliyatı yapıyorsak, bel fıtık ameliyatı yapıyorsak, 2 tane beyin tümörü ameliyatı, 1 tane de beyin kanaması ameliyatı yapıyoruz. Kabaca bu bir bilimsel veri değil benim şu anda verdiğim rakamlar ama benim kendi günlük pratiğimden, günlük uygulamalarımdan çıkarttığım kaba bir örnektir. O kadar fazladır bel ve boyun fıtıklarıyla ilgimiz. Ancak hemen şunu söylemek lazım. Şükür ki her beli ağrıyanı ameliyat etmiyoruz.
Evet.
Yoksa altından kalkamazdık. Bütün hastalara ameliyat etmemiz gerekirdi. Ortalama bütün dünyada geçerli bir rakam vardır. Bel ağrılarının, siyatiklerin %5'i ile 10'u ameliyat edilir. Geri kalanı ve bu beyin cerrahi yayınlarında vardır. Hani ameliyat etmeyen fizik tedavicileri ya da yine bel ağrıları ilgilenen nörologları ve ortopedistlerin yayınları değil, işi bel fıtıklarını ameliyat etmek olan beyin cerrahlarının yayınlarında da oran böyledir. %5 ile 10'dur ameliyat edilmesi gereken. Diğerleri pek bir güzel istirahatle, ilaçla ve bir sonraki aşamada eğer onlarla geçmiyorsa fizik tedaviyle geçer. Ancak gelelim şu %5 ile 10'luk kısma.
Pardon hocam, genetik yatkınlık var mı fıtıklarda?
Hayır, ispat edilmiş. Genetik deyince benim aklıma hemen kromozomlar ve genler. Şu numaralı kromozomun üzerindeki, şu numaralı genin getirdiği, önüne geçilemeyen, anneden babadan alınan bir rahatsızlık tipi geliyor genetik deyince. Hayır, öyle ispatlanmış bir şey yok. Ama bazı bölgelerde, rutubetli, Karadeniz gibi, orada insanımızın çok yoğun çalıştığı, fiziki çalıştığı ya da bazı mesleklerde ağır işçilerde tabii ki bu yıpranma, biraz önce bahsettiğimiz yıpranma hızlanıyor. Şimdi şu %5 ile 10'dan da bahsedeyim ve bu rakam kısmını bitirelim. O grup insan, o grup hasta ameliyat olmazsa şifa bulamaz. O ameliyat olması lazım gelen hastanın başka bir şansı yoktur. Ne ilaç onu iyi eder, ne fizik tedavi. Arada bir basında görüyorum. Ameliyatsız bel fıtık tedavisi.
Evet.
Doğru.
Çok duyuyoruz.
Bir beyin cerrahı olarak ben de aynı şeyi söylüyorum. %90-95'i bel fıtıklarının ameliyatsız geçer. Ama ameliyat olan %5 ile 10 şükür ki biz varız. Yoksa o dayanılmaz ağlar devam eder. Bel fıtıkları ya da boyun fıtıkları çok basit hastalıklar. Böyle hormonal, kimyasal, anlaşılamayacak, komplike, karışık mekanizmaları yok. Silgi kıvamında, kauçuk kıvamında bir kıkırdak, hemen yanından geçen iyi pişmiş spagetti, makarna kıvamındaki yumuşak sinirin içine girmiş. Bu yumuşak spagettinin, makarnanın içine oymuş olan kıkırdağı siz gidip oradan çıkartmadıktan sonra bu ağrı geçmez.
Evet.
Bu mekanik bir şey. Peki ilaçla geçenler nasıl oluyor? Ha, ilaçla geçenler o raddeye gelmemiş. O kadar içine girmemiş. Dokunuyor. Biraz taşmış. Kenarından dokunuyor. Ve ilaç sinirin su toplamış. Ödem yapmış. O ödemini çözüyor. Yoksa ağızdan ben birçok hastamı ilaçlarla pek bir güzel tedavi ediyorum. Ama hep sorulan sual şudur. Hocam verdiğiniz bu ilaçlar, yutacağım bu haplar benim fıtığımı yok mu edecek? Hayır. Keşke etse. Ne güzel. Biz ameliyat etmekten vazgeçerdik. Sadece sinirdeki o ödemi, su toplamayı yok edecek.
Evet.
Ve sıkışmış olan sinir biraz rahatlayacak. Ve bu yolla da ağrı geçecek. O nedenle çok sık görüyoruz bu hastalıkları. Tedavisi anlattığım şekilde çoğunlukla ameliyat dışı, ama ameliyat olmak gerektiğinde de yapacak bir şey yok. Ve bir an evvel gelsinler. Ha, bir başka sual şu. Hocam, felç oluyormuş ameliyat olanlar. Bir komşum, bir yakınım. Ben kendi kişisel serimden bahsetmeyeceğim. Bütün meslektaşlarımın ortalama, bütün dünya yayınlarından bahsedeceğim. Ve diyeceğim ki, evet, öyle bir tehlike vardır. Ama %8'i, 9'u geçmez. Bütün büyük serilerde %10'u geçmez. Ameliyat komplikasyonunda sinir, nörolojik hasar dediğimiz sinirin zedelenme ihtimali. Bir tarafta %90 hiçbir sorun olmuyor, sağlığına kavuşuyor hastamız. Öbür tarafta evet %0 değil, doğrudur, ama %10'u da geçmeyen bir sinir zedelenme ihtimali var. Kaldı ki o kadar ameliyat raddesine gelmiş bir sinir, eğer ameliyat olmazsa işte o zaman o korkulan başa gelir.
Daha kalıcı.
Kalıcı hasar evet. Zaten evet. Olur.
Evet. Zaten onun ameliyat olmanın belli kriterleri var. Değil mi hocam inşallah?
Tabii.
İşte tabii. Güç kaybı.
Tabii.
Onlar dayanılmaz
mutlak,
ağrılar.
Mutlak evet. Kriterlerdir. Evet. Güç kaybı işte topukta yürüyememe, parmak ucunda evet. Yürüyememe gibi yaptığımız muayeneler. Ama hastaların %90'ı şiddetli ağrı nedeniyle ameliyat olurlar.
Evet.
Ameliyat olanlar dayanılmaz ağrıdır. Diş ağrısı gibi işte bizi izleyen izleyicilerimiz arasında eğer siyatikten, bel fıtığından canı yanmış olanlar varsa beni çok iyi anlayacaklardır. Tabii. Uyuyamazlar, gülemez. O denli insanın günlük yaşantısını kötü yönde etkileyen bir hastalık. O zaman bir an evvel gelin şu ameliyatı olun. Ha, tekrarlarmış hocam. Evet.
Evet.
O tabii. Tabii. Ama nedir oranı? Yani yarısı mı tekrarlıyor? Hayır efendim. Yine dünyanın yayınlarına bakın. Bilimsel yayınlar %10'u geçmiyor. O da %10'larda. Komplikasyon ve tekrarlama, nüks oranları %10. Çok şükür biz bugünlere, yani bütün dünyada geldik. Ben sadece kendimden ya da Türkiye'deki beyin cerrahlarından bahsetmiyorum. Bu dünyanın oranı bu. O nedenle bel fıtığı var ise uzmanına gitsinler. Bir an evvel tedavi olsunlar. Bu böyle çekilecek bir dert, çekilecek bir ağrı değildir. Bir an evvel sağlıklarına kavuşsunlar.
Çeşitli cerrahi yöntemler var galiba, değil mi hocam?
Tabii.
Bu aşamada.
Açık mı yapacaksınız, kapalı mı yapacaksınız? Evet. Lazerle mi yapacaksınız hocam, klasik mi yapacaksınız? Mikroskop kullanıyor musunuz? Bunlar bilinçli internette bilgi toplamış hastalarımın bana sordukları sualler. Çok doğal. Çünkü canını teslim edecek. Doğaldır ki beni ameliyat edecek hekim neyi biliyor, ne kadar bu işi yapmış. Ben arkamda bir 30 yıllık beyin cerrahi geçmişim var. Lazeri de kullandım. Önce açık, klasik, bütün meslektaşlarım gibi mikroskopsuz yapardık. Ama son 15-20 yıldır hatta artık mikroskopsuz bu işi yapmıyoruz. Mikroskop bizim her şeyimiz. Hı. Büyütüyor, aydınlatıyor, çok net görmemizi sağlıyor. O yüzden mikroskopik cerrahi esastır. Ufacık bir delikten yapabiliyoruz. Şimdi son yıllarda endoskopik küçük tüpler vasıtasıyla endoskoplarla da yapılabiliyor. Ancak onun şeyleri sınırlı. Endikasyonları, hangi hastalara onu uygulamak gerektiği, onu uzmanına bırakmak lazım. Hekiminizi çok iyi incelemeniz lazım, araştırmanız lazım. Ama ondan sonra da hekime güvenmek lazım. İş orada bitiyor. Evet. Boyun fıtıklarında durum biraz farklı. Boyun fıtıklarında enseden, arkadan da ameliyat yapabiliyoruz.
Evet.
Önden şu boğazın, boynun ön tarafından da ameliyat yapabiliyoruz. Ama bel fıtıklarında önden çok gerek yoktur. Yani bel fıtıkları çok farklıdır. Onda sadece arkadan müdahale edilir. Bel omurgasına önden müdahale yapabilir. Kırıklarda, tümörlerde, kanserlerde önden müdahale edebilir. Ama bir fıtık için önden açılması şu anda yapılan bir uygulama değil.
Evet.
Ağrıdan ve bel fıtığından korunmak için nasıl bir hayat tarzı, onu isterseniz bir de söyleyelim.
Kilo olmayacak.
Kilo, evet. Evet.
Düzenli, eğer mümkünse spor yapacağız.
Nasıl bir spor hocam?
Yüzme. Yüzme, herkes yüzme der. Yüzmenin, evet, özelliği şudur. Biz normal odamızda ya da bir spor salonunda bir kalori yakarken, harcarken, aktivite yaparken o yaktığımız enerjinin çok büyük bir kısmını yer çekimini yenmekte kullanıyoruz. Ayakta durabilmek ve düşmemek için kullanıyoruz. Ve bir küçük bölümü de çalıştırmak istediğimiz kaslara gidiyor. Halbuki su da öyle değil. Yer çekimi yok. Su sizi kaldırıyor. Yaptığınız hareketin tamamı, enerjinin tamamı o çalıştırdığınız adalelere gidiyor. Hele bir de siz yüzü crawl yüzüyorsanız, işte normal yüzüyorsanız ya da sırt üstü yüzüyorsanız bütün sırt ve karın adeleleriniz çalışıyor. Bir çadır düşünün. Ortasında bir direk var. Çadırı taşıyor. Ama etrafında da ufacık ufacık ipler var. Siz başlayın o etraftaki ipleri teker teker çepeçevre kesmeye. O çadır durmaz, devrilir. Bizim vücudumuzu ayakta tutan ortadaki omurgamızdır. Ama etrafındaki o adeliler çok önemli. O adeliler ne kadar kuvvetli ve güçlüyse, burada sizin sorunuzun cevabı gündeme geliyor. Ne yapmak lazım? O adelleri sağlam tutmak, evet, lazım. Vücudun ağırlığı o kadar o adeliler vasıtasıyla yere iletiliyor ve ortada hasta olan, fıtığı olan, kıkırdağı yerinden çıkmış olan omurgaya o kadar az yük biniyor. Böylece ortadaki hasta omurga hiçbir şey hissetmiyor. Demek ki hangi spor? Birinci sırada yüzme, evet, var. Şu karın adelerimizi, sırt adelerimizi kuvvetlendirelim, güçlendirelim ki ortadaki hasta olan ya da hastalanma ihtimali olan omurgaya çok fazla yük binmesin. Çadır örneğinde olduğu gibi. Ondan sonra yürüyüş. Yürüyüş, evet, yalnız her adımda unutmamak lazım ki bizim kilomuza göre o kadar bir yük biniyor. Spor ayakkabısının iyi olma gerekli. İşte tartan pist keşke bulsak ya da çimende, kumda yürüsek çok iyi. Asfaltlar o yüzden biraz zor. Kilo vermeyi sağladığı için yürüyüş çok iyi. Evet. Ancak doğrudan bele çok bir faydası yok. Diğer sporlardan işte futbol gibi, onlar çok tehlikeli sporlar. Düşmeler, darbeler, hele bir de bel ağrısı çeken bir, evet, kimseyseniz onlardan uzak durmanız doğaldır, evet, gereklidir. Sporla ilgili, bu adele güçlendirme ile ilgili ilk aklıma gelen bilgiler bunlar.
Hem boyun fıtığı hem bel fıtığı olan hastalarda ortak bir tedavi spor olarak hangisini öneriyorsunuz?
Spor olarak sistem aynı. Ancak boyunun adelelerini kuvvetlendirmek biraz daha kolay. Evet. Bir kere boyun çok fazla bir ağırlık taşımıyor. Başımızın ağırlığını taşımakla yükümlü. Halbuki bel öyle değil. Bütün vücudu, evet, taşıyor. Evet. Bele binen şey daha fazla. Boyun hareketleri, yumuşak boyun hareketleri, resimler, şemalarla biz hastalarımıza tarif ederiz. Boyun adelelerini yine kuvvetlendiren, evde, oturduğunuz yerde, büroda yapabileceğiniz hareketler vardır. Yumuşak hareketlerdir bunlar. Hiçbir zaman zorlamamak gerekir. Bence çok faydalıdır. Ameliyat olsun olmasın, fizik tedavi bizim çok yardımımıza koşar. Evet. Ameliyattan önce de hazırlık olarak fizik tedavicilerden yardım görürüz. Ameliyattan sonra da o adelilerin bir an evvel kuvvetlenmesi için fizik tedaviye yollarız. Sadece ameliyatı engellesin, ağrıları gidersin diye değil, ama ameliyat dönemi içinde de fizik tedavi bizim için, beyin cerrahları için önemli.
Sonuçta fizik tedavi kısa bir dönemi kapsıyor. O dönem bittikten sonra yine o sporun tabii düzenli olarak devam etmesi gerekiyor.
Muhakkak.
Değil mi?
Tabii. Fizik tedavinin tesiri bir yıl sürebilir. Evet. Yani ameliyat olmaması gereken ama bel ağrıları olan, kireçlenme, özellikle sabah sertliği, sabah yataktan zor kalkıyorum, İşte biraz ısınınca, elimi yüzümü yıkayınca biraz kendime geliyorum, ondan sonra rahatlıyorum diyen hastalar her yıl 15-20 seanslık bir fizik tedavi küründen geçerlerse o yılı iyi geçirebilirler. Fizik tedavi ömürde sadece bir kez yapılması gereken bir tedavi türü değil. Her yıl tekrarlanabilir ve ameliyat olmadan da pek bir güzel hayatlarını devam ettirebilirler. İlaçların tesiri belki 10 gün, 1 ay, bilemediniz 2 ay sürüyor ama iyi yapılmış bir fizik tedavinin olumlu tesiri, etkisi aylarca sürüyor.
Evet. İsterseniz bir önemli konudan daha bahsedelim. Beyin tümörleri var. Beyin tümörlerinden ne zaman şüphelenmek lazım? Hatta bana biraz önce de anlattınız. Yurt dışında bu bakımdan tıp hizmetleri Türkiye'de çok daha ileri. Çünkü iyi doktora, kaliteli hizmete kolayca ulaşılabiliyor. Hakikaten doktor kalitesi de çok iyi maşallah Türkiye'nin. Ne zaman şüphelenmek gerekir? Hangi tetkikleri yapmak gerekir? Sonra da beyin tümörleri tiplerinden bahsedelim. En sık görüleni, en habis görülenler. İyi huyluları var, kötü huyluları var. Doğru. Kısaca bu konudan da bahsedelim mi hocam?
Tabii. Bir beyin cerrahı için beyin tümörü bizim meslek hayatımız vazgeçilmez bir kısmı. Önce şunu söyleyeyim. Son dönemlerde maalesef ülkemizde doktorlarla ilgili bazı sıkıntılar yaşanıyor. İzleyicilerimizin şunu bilmesi gerekiyor ki, hastalar ve doktorlar bir tarafta, aynı taraftayız. Hastalık bizim karşımızda. Biz beraberce kol kola, omuz omuza o karşımıza aldığımız ortak düşman olan hastalığa karşı savaşıyoruz. Ve böyle bir durumda eğer hastalar hekimlerine güvenmiyorlarsa hemen güvendikleri hekime gitmeleri bence en doğrusu. Ama bir kere güven sağladıkları zaman da o işi bilen uzmanına bu işi bırakmaları gerekiyor. Beyin tümörleri gibi, beyin kanserleri gibi bir konuda hele düşünün siz beyninizi, hayatınızın bu en önemli organını bir hekime emanet edeceksiniz. Çok haklı olarak onu tanımanız, bilmeniz ve güvenmeniz gerekir. Ama ondan sonra inanmanız lazım ki o elinden gelen her şeyi yapacaktır. Doktor hastanın düşmanı değil. Başımıza komplikasyonlar geliyor. Hiç istemediğimiz zamanlarda maalesef kötü bir kanser nedeniyle hastayı kaybettiğimiz de oluyor. Bu doktorun suçu değildir. Doktor arzu eder mi hastası felç uyansın ya da hayatını kaybetsin?
Tabii.
O nedenle bir kere bu doktor hasta ilişkileriyle ilgili bu kısa girişi yapmak bence gerekliydi. Gelelim hangi durumlarda beyin tümörlerinden şüphe etmek gerekir? Beynin tümörleri 100 bin kişide 3 ile 5 arasında değişiyor. Bir kere demek ki toplumda böyle bir değişmez bir rakam var. Ancak beyin tümörleri tüm kanserlerin %3'ü. Çok fazla değil.
Evet.
Ama ben bir beyin cerrahı olduğum için benim gördüğüm tümörler hep beyin tümörü ya da omurga tümörü benim için çok sık ve artık onlarla yatıp onlarla kalkıyoruz. Bizim her şeyimiz onun huyunu suyunu artık öğrenmeye başladık. Çok değişik tetkikler var. MR'lar, tomografiler, PET'ler, anjiyolar. Fakat bizim bu teşhisi koyabilmemiz için hastanın karşımıza gelmesi lazım.
Evet.
Hastanın işte sizin o can alıcı sorunuza geldik şimdi. Biraz kusuruma bağışlayın uzun bir giriş oldu ama ancak bu konuya gelebildim. Hastanın yine aynı konu gelip doktorun karşısına geçmesi, oturması ve onun fikrini alması gerekiyor. Baş ağrısı en sık. Ama şükür ki baş ağrılarının ilk nedeni değil. Yani şimdi bizi izleyenler başı ağrıyan çoktur. Evet. Hemen beyin tümöründen kesinlikle şüphelenmesin.
Evet.
Bu baş ağrıları stresten olur, yüksek tansiyondan biraz önce söylediğim gibi olur, migrenden olur, sinüzitten olur, adelere bağlı ağrılar vardır. Bunların bir bölümü de beyin tümörüdür. Ama eğer bir ağrı eğer geçmiyorsa, devam ediyorsa, örneğin Londra'dan gelen o size de yayından önce kısaca bahsettiğim hastamda olduğu gibi 10 yıl boyunca başı ağrımış.
Evet.
Maalesef İngiltere'nin sağlık sistemi öyle. Aile hekimlerini aşıp uzman doktora gelemiş. Ulaşamamış. Bir izne geldiğinde tanıştık. Hemen bir uzun süren tedaviye cevap vermeyen bir baş ağrısı olduğu için bir film istedim ve kocaman bir beyin tümörü çıktı. Şükür ki iyi huyluydu. Çıkarttım. 10 yıldır her zaman olduğu gibi önce bir hasta-hekim ilişkisi şeklinde başladı ilişkimiz. Şimdi akrabadan öte olduk. Birbirimizi çok seviyoruz. Her izne geldiğinde Hıdır Bey eğer beni izliyorsa kendisine selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum buradan. İngiltere'den orada yaşıyor. Oradan da izleyenleriniz var. Ve İngiltere'deki consultant hekime ki İngiliz sisteminde en üst seviyede sorumlu yanlarına bile yaklaşılamayan hekim grubudur. Onlara zehir zemberek bir mektup yazdım. Dedim ki bu hastamız 10 yıl boyunca başı ağrımış. Bir film bile çekilmemiş ve ben ameliyat ettim. Koca tümör çıkarttım. Bundan sonra her yıl ona bir kontrol MR çekmeniz gerekiyor ve sonuçları da bana iletin. Endişeye çünkü bunun medikolegal şeyi var. Sonuçlar doğurabilir. Şükür uzun süre takip edildi ve sağlığına kavuştu. İkinci bulgu baş ağrısından sonra o tümörün beynin hangi bölgesinde yerleştiğiyle ilgilidir. Eğer konuşma merkezine yakınsa hastanın dili dolanır, kelimeleri çıkartamaz olur, bir şey söylemek isterken başka bir kelime çıkar, değişik konuşma bozuklukları var. Ya da bir kolunda bir uyuşukluk başlar. Bizim hareketle ilgili alan dediğimiz motor alana yakın yerleşmiş tümörlerde kolunda, bacağında önce bir uyuşukluk, bir güçsüzlük, elinden kahve fincanının düşmesi, kapı tokmağını açamamak gibi belirtiler başlar. Görme alanı ile ilgili ise görme bozuklukları çıkar. Hipofiz tümörleri yine beyni, beyin cerrahlarını ilgilendiren tümörler, hormonal tümörler. Çok değişik şekillerde ortaya çıkabilir. Çok farklı bulgular verebilir. Dengesizlikler olabilir, unutkanlıklar olabilir. Kısaca izleyiciler beni bağışlasınlar. Normal dışında bir şey olduğunda doktora, hekime danışmaktan başka çare yok. O tanıyı, o teşhisi, evet, o şüphelenmeyi hekim yapacak. Ama her baş ağrısı, bir daha tekrarlıyorum, şükür ki beyin tümörü değil. Öyle bir gereksiz endişeye de kapılmasınlar.
Peki hangi sıklıkta veya şiddette olduğunda baş ağrıları bir MR veya tomografi çekmek gerekir? Nasıl şüphelenmek gerekiyor?
Bir kere neden? Ben çok kızdığım zaman başım ağrıyor doktor bey. Belli ki tansiyonla ilgili. Evet. Benim başımın yanında elmacık kemiklerim, yüzümde de ağrılar var. Sinüzitten düşünmek, şüphelenmek gerekebilir. Bu baş ağrım bir basit hap alınca geçiyor ve zaman zaman geliyor. Ha, o zaman daha içimiz rahatlayabilir. Bu öyle bir baş ağrısı ki ilaca cevap vermiyor. Yani. Ne yaparsam yapayım geçmiyor ve uzun zamandır devam ediyor. Evet. O zaman bir film lazım. Yani bir röntgen, bir MR, bir BT artık onu uzman karar verecek. Sebebi izah edilemeyen ve basit tedbirlerle, basit ilaçlarla, ağrı dindirici ilaçlarla geçmeyen baş ağrılarında uzman zaten aklına getirir ve beyin tümöründen zaten şüphelenir. Yeter ki o uzmanın karşısında olun siz.
Teşhis yöntemleri sadece MR ve tomografi mi?
Hayır. Hastayı dinlemek. Evet. O kadar kıymetli bilgiler verir ki bizim anamnez dediğimiz tıbbın bence teşhisin yarısı anamnezdir. Hastayı dinleyeceksiniz. Hastaya vakit ayıracaksınız. O bir içini dökecek bir. İki, onun anlattıkları içinden siz önemli noktaları seçeceksiniz. Ondan sonra hastayı muayene edeceksiniz. Hastaya bir dokunacaksınız. Hastayı kolunu, bacağını, gözlerini, bizim bir nörolojik muayenemiz vardır. 10 dakikadan önce bitmez.
Evet.
Bu muayeneyi yaptığınız zaman zaten siz bazı şeylerden neredeyse %100'e yakın şüpheleniyorsunuz. Ha, ondan sonra tetkikler sizin o şüphenizi teyit ediyor, doğruluyor. Hiç aklınıza gelmeyen bazen teşhislerde ortaya çıkabilir. Doğrudur ama çok azdır. Hekim hastasını dinledi ve muayene ettikten sonra en basitinden artık kemiklerle ilgili patolojilerde, hastalıklarda tomografi çok önde. MR kemiği o kadar iyi göstermiyor. Ama yumuşak doku dediğimiz beynin kendisiyle ilgili hastalıklarda da MR, manyetik rezonans çok önemli. Bunun yanında damarsal, vasküler, damardan zengin damarları incelemek gerekiyorsa tabii ki anjiyo. Eğer beyin tümörlerinin şimdi sınıflamaya, sıklığa geldik. En sık olanları nöroepitelyal dediğimiz beynin kendi organından kaynaklanan tümörlerdir. Çoğunluk maalesef kötü huyludur, kanserdir. Eğer onlardan şüpheleniyorsanız yine MR, damarsal şeylerse, patolojilerse, hastalıklarsa anjiyo istersiniz. Metastazlar, yani vücudun başka bir yerinde yola çıkıp beyne yerleşen tümörler azdır, son sıradadır. O zaman bir tüm vücudu taramak, PET scan dediğimiz tetkik istenmelidir. Bazen beyne atlayan tümör ilk bulgu olur. Esas organ bulgu vermemiştir. Baş ağrısıyla çıkar. Bir de bakarsınız ki akciğerden oraya atlamış. Ya da kadınlarda meme çok. Birinci sırada akciğer geliyor. İkinci sırada meme. Erkeklerde kolon kanserleri de üçüncü sırada. Prostat, melanom bunlar beyne atlayan, metastaz yapan tümörler. Ancak beynin birinci sırada kendi tümörleri dedik. Ardından beyin zarlarının tümörleri var. Bunlar nispeten iyi huylu tümörler. Lenfomalar var, hipofiz tümörleri. Değişik gruplar sıralanıyorlar sıklıklara göre. Beynin çok farklı, çok değişik hastalıkları var. Her gün bizi heyecanlandıran, her hastayla biz yeni baştan imtihandan geçiyoruz, sınavdan geçiyoruz. Her hasta bizim için bir sınavdır. Onu en uygun şekilde teşhisini, tanıyı koyup en iyi şekilde tedavisini yapmamız gerekiyor. O yüzden beni hala çok heyecanlandıran olağanüstü bir mesleğe sahibim. Tabii. Kendimi de o yüzden çok şanslı hissediyorum.
Maşallah.
Evet. Migren tabii oldukça sık görülen bir baş ağrısı tipi. Eskiden daha az olduğu zannediliyordu ama oldukça yaygın migren ağrıları. Migren ağrılarında ne zaman MR'la bakmak gerekir? Bir anımı anlatarak ben de devam etmek istiyorum. Amerika'da bir Charlie Wilson, ünlü bir biliyorsunuz beyin cerrahı.
Evet.
Onun olduğu bir toplantıda, nöroradyoloji ve nöroşirurji toplantısıydı. Bir çocuğun resmini gösterdiler, MR'ını gösterdiler. 10 küsur yaşında veya 15 yaşında da olabilir, biraz daha büyük olabilir. Yıllardır migren deniyormuş. Sonra MR çekiliyor ve beyin tümörü olduğu anlaşılıyor. Orada işte o kişi de şey demişti, ben her migrene mutlaka MR isterim diye bir pediatrik beyin cerrahı vardı. İsterim diye bir açıklamada bulunmuştu. Bu doğru mu? Katılır mısınız buna?
Çünkü çocuklarda migren ağrısı çok azdır.
Evet.
Yani, o nedenle çocuklardaki baş ağrılarında ilk sırada akla migren gelmemelidir. O nedenle bir pediatrik beyin cerrahının bunu söylemesi beni hiç şaşırtmadı. Doğrudur. Ancak ileri yaşlarda orta yaş hastalığı her migrende MR istenmiyor. Migrenin çok tipik klinik bulguları var. Biraz önce bahsettiğim migren ağrıları bazıları dışında çok tipik. Çok değişik şekillerde mide bulantılarıyla ortaya çıkan, hazımsızlıkla ortaya çıkan tabii ki migren türleri var. Ancak genellikle nörologlar bunları çok güzel ayırt edebiliyorlar. Fakat yine altın kural, siz bir tanı koydunuz, tedaviye başladınız, beklediğiniz sonucu almadınız. O zaman hemen ilk önce kendi teşhisinizden şüphe etmeniz gerekir. O zaman hemen yan tetkiklere başvurmanız gerekiyor. Yani migrenin tanısını nörologlar ve biz oldukça kolay koyabiliyoruz. Tedaviye başlanır. O arada geçen süre çok önemli değildir. Siz bir hafta bilemediniz, bir ay içinde zaten sonucu alırsınız. Ama baktınız ki beklediğiniz sonuç alınmıyor. O zaman hemen tabii ki MR'ı çektirin. Ama pediatride farklı, demin de dediğim gibi.
Evet.
O onlarda, çocuklarda migren pek beklenen bir tanı değil. Onlarda daha başka şeylerden şüphe etmek gerekir. Çocuklarda beyin tümörü, ben pediatrik nöroşirurjiyle de ilgileniyorum. O nedenle çocukların ifade yeteneği erişkinlerden farklı. Huzursuzluk. Annelere çok güvenmeniz gerekiyor. Annenin bulguları çok kıymetli. O çocuğu yıllardır tanıyan anne bir farklılık hissediyor. Sen doktor değilsin, anlamazsın demek çok yanlış. O hem hastaya hem doktora da zarar veriyor zaten. O annenin verdiği o kıymetli bilgiyi kullanmamış oluyor. İşte her zaman okul başarısındaki bir gerileme, uykusuzluk, davranış bozukluğu, bunlar çocuklarda annelerin ilk önce fark ettiği şeylerdir. O nedenle çocuklardaki tümörler, çocuk hastalıkları erişkinden çok farklı. Çok farklı bir grup zaten. Onlara özel bir şey gerekiyor, dikkat gerekiyor çocuklara.
Evet.
Migrenle ilgili koruyucu tedavi uygulanıyor son zamanlarda, herhalde daha fazla artmış durumda. Her migren hastası için geçerli bir durum mu bu koruyucu tedavi?
Hayır. Aslında son dönemde çok etkili migren ilaçları çıktı. Yani bizim yıllar önce kullandığımız kronik, yıllarca kullanacaksınız dediğimiz o migren ilaçları bir kere neredeyse kayboldu.
Evet.
Yeni jenerasyon, bu son 10 yılın ya da 7-8 yılın yeni ilaç, yeni kimyasal bileşikleri çıktı ortaya. Çok etkililer. Bir kere büyük fark o. İkincisi, bir beyin cerrahı olarak hemen şunu söyleyeyim. Migren hastaları bana geliyorlar. Ancak çok fazla onlarla ilgilenmek bana düşmez diye düşünüyorum. Nörologlar, bizim işte kardeş branşımız dediğim grup bu işi çok güzel götürüyor. Onlara devretmek bence bir beyin cerrahı olarak yapmam gereken şey diye düşünüyorum. Çünkü nörologlardan da nasılsa bize ameliyat etmem gereken o kadar çok hastalık geliyor ki bütün hastalıkları benim tedavi etmem uygun değildir diye düşünüyorum. Migren ağırlıklı olarak nörolojinin konusu.
Evet, sürenin sonuna yaklaşıyoruz. Evet. İsterseniz kısaca da son uzmanlık konunuz olan sizin bu işte şah damarı denen damarda, beyne giden damarda plaklar oluşuyor. İçeride biraz önce bahsettiğimiz sebeplerden tansiyon, şeker olabiliyor, stres gibi konu, sigara içmek.
Evet.
Onlarda cerrahinin yeri nedir? Ne zaman cerrahi yapılması gerekir? Bundan da bahsedelim mi kısaca?
Tabii. Benim Fransa'daki uzmanlık tezimdi. Beyne 4 ana damar kan götürüyor. 2 tanesi 2 şah damarımız. 2 tanesi de omurların içinden, boyun omurlarının içinden geçen, ensemizde arkadan giden vertebral arter dediğimiz daha ince 2 damar. Bunlardan yüksek tansiyona bağlı, damar sertliğine bağlı olarak daralmalar, tıkanmalar olur. Ya da içindeki o kolesterol plakları dediğimiz daralmaya neden olan plaklardan parçalar, pıhtılar, küçük parçacıklar beyine kan akımıyla götürülür ve ileride daha ince, beynin derinliklerinde daha ince damarları tıkar. Bu çok tehlikelidir. Biraz önce felçlerden bahsettik. Felçle gelen, inmeyle gelen hastalarda birinci olarak boyun damarları incelenir. Böyle bir daralma var mı diye. Ondan sonra kalpte teklemeler var mı, aritmiler var mı diye bakılır. Daha sonra da işte diğer damar hastalıkları vardır. Damarın kendi vaskülopatileri vardır. Onlar incelenir. Ne zaman ameliyat edilir sorunuz? Eğer plak parçalar yollamaya devam edecek ise bunu bir şekilde önlemek lazım, onu oradan çıkartmak lazım. Evet. Bazen plağın üstü düzgün oluyor, yüzeyi parlak oluyor, sadece daraltmış oluyor. O kan sulandırıcılara iyi cevap verebilir. Bir de yüzdeler var, oranlar var. Çok ilginçtir, şah damarının %50'si tıkandığında bir sorun olmuyor. %50 ameliyat için yeterli değil. Çok daha %80-90'lar oranında tıkanmada ancak cerrahi gerekiyor. Eğer parçalar atan türden değilse. Yok, eğer parçalanabilen o plan cinsi var. İzleyiciler daha kolay anlasınlar diye böyle parçalanabilen parçalanmayan şeklinde deyimler kullanıyorum. O küçük parçacıklar atabilen türdeyse eğer %50'ye %60'a bakılmaz. Çok daha erken müdahale etmek gerekir. Birinci endikasyon bu. İkincisi, bazen çok ileri vakalarda şah damarının bir tanesi tamamen tıkanmış oluyor. Geriye 3 damar kaldı. Öbür şah damarı da ciddi derecede daralmış. Eğer o da tıkanırsa gidecek.
Evet.
O zaman böyle durumda önleyici, yani çok özel bir durumdur. Böyle hastalar şükür ki çok fazla değil. Cerrah orada işte anjiyo yapıyor, ultrasonla, doplerle inceliyor, kararını verir ve önleyici, hele hele özellikle daha önce bir iki geçici felç, geçici inme, kendi kendine tedavi edilmiş, geçici konuşma bozuklukları, geçici görme bozuklukları, geçici felçler geçirdiyse hasta, onun hemen müdahale etmek gerekir. Bu ameliyatlar tedavi edici ameliyat değildir. Mevcut bir felci iyi etmez. Önleyici ameliyattır. İleriye dönük daha büyük bir felç olmasın diye önleyici ameliyattır. O nedenle ameliyatın mutlak başarılı olması gerekir. Siz ameliyat ettiğiniz zaman hastanın bir şikayeti yok, bir sıkıntısı yok, felci yok. Siz ileride felç olmasın diye ameliyat ediyorsunuz ve ameliyattan sonra da hastanız eğer felç olur ise bu çok üzücü olur. Hem cerrah için tabii, hem hasta için. O nedenle şantlar çıkmıştır. Hastayı uyutmadan lokal anesteziyle ameliyat etme sistemleri çıkmıştır. Çünkü anestezi tansiyonu düşürüyor. Zaten bir damar tıkalı ya da dar. Siz tansiyonu da düşürünce beyine giden kan iyice azalacak.
Evet, evet.
Öyle tehlikeler var. O nedenle yeni teknikler çıktı. Uyutmadan lokal anesteziyle bu ameliyatlar yapılabiliyor artık.
Evet. Sizin soracağınız soru varsa
benim
eğer...
Benim hocamıza yoktu sorularımız. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli bilgilerinizle aydınlattınız.
Umarım olabildiğince sorularınıza net, açık cevap vermişimdir.
Çok iyi olur.
pek öyle lafı dolandırmak yerine yapabildiğim kadar kesin bilgiler vereyim arzu ettim. Bu yayınlar çok önemli bir halk hizmeti, kamu hizmeti.
Evet.
İzleyicilerin bilgi edinmesi açısından, bilinçli hastalar olmaları açısından bu şansı, bu imkanı bana verdiğiniz için ben de sizlere teşekkür ediyorum.
Biz çok teşekkür ederiz. Sizin gibi değerli doktorları ağırlamaktan çok değerli.
Evet, çok bilgilendirici oldu. Hatta sizi tekrar ağırlamak isteriz. Daha konuşacağımız konular var.
Evet.
Ama şimdi süremizin sonuna gelmiş olduk. dünya çapında inşallah insanlar yararlanır. Yani sizi şimdi programı Azerbaycan'dan, Türkiye Cumhuriyetler'den, Avrupa'dan izleyen seyircilerimiz, kardeşlerimiz inşallah yararlanacaklardır.
Kanalımızın çünkü yurt dışından da çok fazla izleyenleri var.
Bana ulaşmak da çok kolay. Arama motorlarından ismimi Türkçe dahi olsa yazdıklarında, Doçent Doktor Kaya Kılıç yazdıklarında bir web sayfası çıkıyor. Oradan bana sorularını sorarlarsa ya da kanalınız vasıtasıyla bana ulaşırlarsa 48 saat içinde hiçbir ücret talep etmeden onları bilgilendirmeye, aydınlatmaya çalışıyorum. Bu vesileyle de herkese sağlıklı, mutlu, uzun ömürler, hayatlar diliyorum.
Çok teşekkür ederiz tekrar. Sağ olun hocam.
İnşallah. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Sayın Doçent Doktor Kaya Kılıç Beyefendi, Türkiye'nin tanınmış beyin cerrahlarından. Hocamızla birlikte beyin felcinden bahsettik. Bel fıtığı, boyun fıtıkları, beyin tümörleri, beyine giden damarların tıkanıklığı gibi çok önemli konulardan bahsettik. Bir Yaşam ve Sağlık programının daha sonuna geldik. Gelecek hafta hep birlikte olmak üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.